Bölüm 3. Sabrın fazileti. Ey iman edenler! Zorluklara ve sıkıntılara sabırla katlanın ve birbirinizle bu sabırda yarışın. Cihad için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve yolunuzu Allah ve kitabı ile bulun ki kurtuluşa erebilesiniz. 3. Âl-i İmran 200. Muhakkak ki ölüm tehlikesiyle, korku ve açlıkla, mal, can ve ürünlerin eksiltilmesiyle sizi sınayacağız. Ama zorluklara karşı sabredip sebat ve dayanıklılık gösterenlere iyi haberler müjdele. 2. Bakara 155. Her türlü güçlüklere göğüs gerenlere mükafatları tartılmaksızın, ölçülmeksizin hesapsızca bol bol verilir. 39 Zümer 10. Kim eziyetlere sabreder, yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetme yolunu tutarsa şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. 42 Şura 43. Ey iman edenler! Sarsılmaz bir sabır ve namaza sarılarak Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. 2 Bakara 153. Andolsun ki içinizde Allah yolunda cihad edenlerle ve sıkıntılara karşı göğüs gerenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihandan geçireceğiz. 47 Muhammed 31. Hadis 25. Ebu Malik Haris İbni Asım el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: temizlik, yani her türlü günah ve pisliklerden arınmak imanın yarısıdır. Elhamdülillah demek mizanı doldurur. Sübhanallah ve elhamdülillah sözleri ise yerler ve gökler arasını doldurur. Namaz bir nurdur. Sadaka bir bürhan, sabır aydınlıktır. Kur'an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. Herkes sabahleyin işine gücüne çıkar, kendisini satar ya kazanır ya da kaybeder. Yani kişi Allah'a emirlerini yerine getirmekle nefsini Allah'a satarak kazanır ya da kendi nefsinin sefasına uyup Allah'ın emirlerini çiğneyip kendisini şeytana satarak kaybeder. Hadis 26. Ebu Said Sa'd İbni Sinan el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Ensardan bir kısmı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyler istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Sonunda yanındaki mal bitti. Elindeki olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: yanımda mal olsaydı sizden esirgemezdim. Kim istemekten çekinir, İffetli davranırsa Allah onun iffetini arttırır. Kim tok gözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir. Hiçbir kimseye sabırdan daha geniş ve hayırlı bir şey verilmemiştir. Hadis 27. Ebu Yahya Suheyb İbni Sinan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müminin durumuna gerçekten hayret edilir. Zira her durumu onun için hayır sebebidir. Bu özellik sadece müminlerde bulunur. Çünkü sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayırdır. Başına bir bela gelse sabreder, bu da onun için bir hayırdır. Hadis 28. Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet olunmuştur: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp sıkıntılar kendisini daraltınca Fatıma, Allah ondan razı olsun, "Vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük," dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bugünden sonra baban için artık sıkıntı yoktur," buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Hazreti Fatıma, "Vah babacığım, Allah'ın çağrısına icabet etti. Gideceği yer Firdevs cenneti olan babacığım. Vah ölüm haberini Cebrail ile paylaşacağımız babacığım. Vah." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince Fatıma, Allah ondan razı olsun, çevresindekilere şöyle dedi: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu? Hadis 29. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı, dostu ve dostunun oğlu olan Ebu Zeyd Üsame İbni Zeyd İbni Harise'den, Allah onlardan razı olsun, nakledildiğine göre şöyle söyledi: Kızı Zeynep Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, "Oğlum ölmek üzeredir. Bize kadar lütfen geliniz," diye haber gönderdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de selam gönderdi ve "Veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin, ecrini Allah'tan beklesin," buyurdular. Bunun üzerine kızı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Ant veriyorum, mutlaka gelsin," diye tekrar haber gönderdi. Bu sefer Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Sa'd İbni Übade, Muaz İbni Cebel, Übey İbni Ka'b, Zeyd İbni Sabit ve başka bazı sahabilerle beraber kalkıp kızına gitti. Çocuğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiler. Onu kucağına aldı. Canı çıkmak üzere çırpınıp duruyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşandı. Durumu gören Sa'd İbni Übade, "Bu ne haldir ya Rasulallah?" diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu acıma duygusudur," buyurdu. Diğer bir rivayette, "Bu Allah'ın öyle bir rahmetidir ki, onu kullarından dilediğinin kalbine yerleştirir. Zaten Allah kullarından merhametli olanlara rahmet eder," buyurdular. Hadis 30. Süheyb'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: "Sizden evvelkiler içinde bir padişah, bir de onun sihirbazı vardı. Sihirbaz ihtiyarlayınca padişaha, "Ben ihtiyarladım. Bana bir genç delikanlı gönder. Ona sihirbazlığı öğreteyim," dedi. Padişah da ona genç birini gönderdi. Bu gencin gelip gideceği yol üzerinde bir rahip bulunuyordu. Genç ona uğradı. Yanında oturdu. Konuşmalarını dinledi. Hoşuna gitti. Böylece sihirbaza her gittiğinde rahibe uğrar ve onun yanında bir süre kalırdı. Sihirbazın yanına geldiğinde sihirbaz, "Niçin geç kaldın?" diye kızar ve delikanlıyı döverdi. Delikanlı durumu rahibe aktarınca o da şöyle akıl verdi. Sihirbazdan korktuğunda evden alıkoydular. Ailenden çekindiğinde de sihirbaz alıkoydu dersin. Durum böyle devam edip giderken delikanlı günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı. Bunun üzerine sihirbazın mı yoksa rahibin mi daha üstün olduğunu işte şimdi öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve dedi ki, "Ey Allah'ım! Rahibin işlerini sihirbazın işlerinden daha çok seviyorsan, şu hayvanı öldür ki insanlar yollarına devam etsinler," dedi. Taşı atıp hayvanı öldürdü. Halk da geçip gitti. Daha sonra delikanlı rahibe gelip olayı anlattı. Rahip ona, "Delikanlı, şimdi artık sen benden daha üstünsün. Zira sen bu gördüğün dereceye ulaşmışsın. Muhakkak sen yakında imtihan edileceksin. Böyle bir şey olursa benim bulunduğum yeri kimseye söyleme," dedi. Delikanlı böylece doğuştan körleri, alaca hastalığına tutulmuş olanları kurtarır ve diğer hastalıkları da tedavi ederdi. Padişahın kör olan bir yakını bunu duydu. Birçok hediye ile delikanlının yanına gitti. Ve, "Eğer beni hastalığımdan iyi edersen, bu hediyeleri sana veririm," dedi. Delikanlı da, "Ben şifa veremem. Şifayı ancak Allah verir. Eğer sen Allah'a inanırsan, ben de ona dua ederim. O da sana şifa verir," dedi. Adam iman etti. Allah ona şifa verdi. Adam eskiden olduğu gibi padişahın yanına gelip toplantıdaki yerini aldı. Padişah, "Senin gözünü kim iyi etti?" diye sordu. O da, "Rabbim iyi etti," deyince, bu defa padişah, "Senin benden başka Rabbin mi var?" dedi. O adam, "Benim de senin de Rabbin Allah'tır," dedi. Bunun üzerine padişah o adamı tutuklattı ve gencin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. Sonunda adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Padişah ona, "Oğlum, demek ki senin sihrin körleri ve alatenlileri iyi edecek dereceye geldi. Pek çok işler yapıyormuşsun, öyle mi?" diye sordu. Delikanlı da, "Hayır, ben kimseye şifa veremem. Şifa veren Allah'tır," dedi. Padişah, delikanlıyı da tutuklattı ve rahibin yerini gösterinceye kadar ona da işkence ettirdi. Hemen rahip getirildi. "Dininden dön," denildi. O da bu işe yanaşmadı. Bunun üzerine padişah bir testere getirtip rahibin başını ortasından ikiye ayırdı. Ve her parçası bir yana düştü. Sonra padişahın meclis arkadaşı getirildi. Ona da, "Dininden dön," denildi. O da kabul etmedi. Padişah, onun da başına bir testere koyarak onu da ikiye ayırdı. Sonra delikanlı getirildi. "Dininden dön," denildi. Fakat delikanlı direndi. Padişah, delikanlıyı adamlarından bir gruba teslim edip onlara şöyle dedi. "Bunu filan dağın en üst zirvesine götürün. Dininden dönerse Ne hoş. Değilse dağın tepesinden atınız. Delikanlıyı götürdüler. Dağın tepesine çıkardılar. Delikanlı, Allah'ım, istediğin bir şekilde bunlardan beni kurtar, dedi. Dağ sarsıldı. Onlar da yuvarlandılar. Delikanlı yürüyerek padişahın yanına geldi. Padişah ona, arkadaşların ne oldu, dedi. Delikanlı, Allah beni onlardan kurtardı, dedi. Bunun üzerine padişah, adamlarından başka bir gruba, delikanlıyı teslim ederek, bunu Karkur denilen bir gemiye bindirip, denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, değilse denize atın, dedi. Delikanlıyı alıp götürdüler. O da, Allah'ım, istediğin bir şekilde beni bunların elinden kurtar, diye dua etti. Gemi alabora oldu. Onlar boğuldular. Delikanlı yürüyerek padişahın yanına geldi. Padişah, arkadaşların ne oldu, dedi. Delikanlı da, Allah beni onların elinden kurtardı, dedi. Ve şunu ilave etti. Benim emredeceğim işi yapmadıkça, sen beni öldüremezsin. Padişah, nedir o deyince, delikanlı şöyle dedi. Halkı geniş bir meydana topla. Beni de bir hurma kütüğüne bağla. Sonra ok torbamdan bir ok al. Yayın tam ortasına koy. Sonra, delikanlının Rabbi olan Allah adıyla, diyerek oku at. Böyle yaparsan beni öldürebilirsin, dedi. Bunun üzerine padişah, halkı geniş bir meydana topladı. Delikanlıyı hurma kütüğüne bağladı. Sonra delikanlının ok torbasından bir ok aldı, yayına yerleştirdi. Delikanlının Rabbi olan Allah adıyla, deyip oku fırlattı. Ok, delikanlının şakağına rastladı. Delikanlı, elini şakağına koydu ve ruhunu teslim etti. Bunun üzerine tüm halk, biz delikanlının Rabbine iman ettik, dediler. Durum padişaha iletilerek, korktuğun şey başına geldi ve halk iman etti, dediler. Bunun üzerine padişah, sokak başlarına büyük hendekler kazılmasını emretti ve hendekler ateşlerle dolduruldu. Padişah, yeni dinden dönmeyen kimseleri hendeğe atın, dedi. Bu işler böylece yapıldı gitti. Nihayet, kucağında çocuğuyla bir kadın getirildi. Kadın, ateşe girmekte biraz durakladı. Çocuk, annesine, anneciğim, sabret, dirençli ol. Çünkü sen hak din üzeresin diyerek annesini cesaretlendirdi. Hadis 31. Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir mezarın başında, bağırarak ağlamakta olan bir kadının yanından geçmişti ve ona, Allah'tan kork ve sabret, buyurdu. Kadın, geç git, çünkü benim başıma gelen senin başına gelmemiştir, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyamamıştı. Kendisine, onun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylediler. Bunu duyar duymaz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına geldi. Kapıda kapıcılar bulunmadığını gördü ve ben sizi tanıyamamıştım, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de asıl sabır felaketin ilk anında olanıdır, buyurdular. Müslim'in rivayet ettiği başka bir rivayette ölen çocuğun üzerine ağlıyordu. Hadis 32. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah, mü'min kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman, o kimse sabredip mükafatını benden beklerse, karşılığı cennettir buyurdu. Hadis 33. Âişe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Âişe anamız, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, taun hastalığından sormuştu da, o da şöyle cevap vermişti: Taun hastalığı, Allah'ın dilediği kimseleri bu hastalıkla cezalandırdığı bir azap şekliydi. Allah onu müminlere rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yakalanan bir kul sabredip mükafatını Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek oturup dışarı çıkmazsa kendisine şehit sevabı verilir. Hadis 34. Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Allahü Teala buyuruyor ki, kulumu gözlerinden mahrum ederek imtihan ettiğim zaman sabrederse gözlerinin karşılığı ona cenneti veririm. Hadis 35. Ata İbni Ebi Rebah'tan, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, bana, sana cennetlik bir kadını göstereyim mi? Dedi. Ben de, evet göster, dedim. İbni Abbas, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi: İşte şu siyah kadındır ki, bu kadın, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ve, beni sarı hastalığı yakalıyor. Ve üstüm başım açılıyor. İyileşmem için Allah'a dua ediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, eğer sabredeyim dersen, sana cennet vardır. Ama yine de sen istersen, sana şifa vermesi için Allah'a dua ederim buyurdu. Bunun üzerine kadın, o halde ben hastalığıma sabrederim. Ancak sara tuttuğu zaman üstümün başımın açılmaması için dua ediniz dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti de sara nöbeti geldiğinde bir daha üstü başı açılmadı. Hadis 36. Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle der: Şimdi ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bakıp görür gibiyim. O peygamberlerden bir peygamberi hikaye ediyordu ki kavmi tarafından dövülüp yüzü kanlar içerisinde bırakılmış, fakat o yüzündeki hem kanı silmeye çalışıyor hem de "Ey Rabbim, kavmimi yaptıklarından bağışla. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar." diyordu. Hadis 37. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Herhangi bir Müslümanın başına gelen yorgunluk, hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene kadar her şeyi Allah Müslümanın hata ve günahlarının bağışlanmasına sebep kılar. Hadis 38. Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. Şiddetli sıtmaya yakalanmıştı. Ey Allah'ın Resulü! Sıtma nöbetinden dolayı çok şiddetli zahmet çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar ızdırap çekiyorum buyurdu. Bundan dolayı size iki kat ecir var mıdır dedim. Evet, öyledir. Bir Müslümanın vücuduna batan bir dikenden en ağırına kadar hiçbir musibet yoktur ki Allah bu sebeple onun kusurlarını örtmüş ve günahlarını bağışlamış olmasın. Ağacın yapraklarının döküldüğü gibi o Müslümanın günahları da öylece dökülür. Hadis 39. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah hayırını dilediği bir kimseyi günahlarını bağışlamak ve derecesini yükseltmek için onu sıkıntıya sokar. Hadis 40. Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Başına gelen bir musibetten dolayı hiçbir kimse ölmeyi istemesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa, Allah'ım, benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat, ölmek hayırlıysa beni öldür desin. Hadis 41. Ebu Abdullah Habbab İbni Eret, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Hırkasını yastık ederek dayamış, Kâbe'nin gölgesinde istirahat ederken, biz, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, müşriklerden çektiğimiz sıkıntılardan dolayı şikayette bulunduk. Bizler için Allah'tan yardım dilemeyecek misiniz? Bizim için dua etmeyecek misiniz? Dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdular. Önceki toplumlardan bir mü'min yakalanır, yerde bir çukur kazılır ve onu çukura gömerler. Sonra bir testere getirilir ve başından aşağı testereyle ikiye ayrılır. Vücudu demir taraklarla, etinin altındaki kemiği ve siniri taranırdı. Fakat bütün bu yapılanlar onu dininden döndüremezdi. Yemin ederim ki Allah mutlaka bu dini yeryüzüne hakim kılacaktır. Öylesine hakim kılacak ki tek başına bir atlı San'a'dan Hadramevt'e kadar selametle gidecek. Allah'tan ve koyunlarına zarar verecek kurttan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Ne var ki siz acele ediyorsunuz. Buhari'nin başka bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hırkasına bürünmüştü. Bizler de müşriklerden çok işkence görüyorduk şeklindedir. Hadis 42. Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Huneyn savaşından gelen ganimetleri taksim ederken, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere diğerlerinden fazla hisse vermişti. Akra İbni Habise 100 deve, Uyeyne İbni Hısna da bir o kadar, bazı Arapların ileri gelenlerine de taksimde farklı hediyeler vererek onları bölüşmede üstün tuttu. Bunun üzerine bir kişi, vallahi bu paylaştırmada ne adalet ne de Allah rızası gözetilmiştir, dedi. Ben de, vallahi bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söyleyeceğim, dedim. Yanına gidip, adamın söylediklerini haber verdim. Bunun üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rengi kıpkırmızı kesildi, sonra da şöyle cevap verdi. Allah ve Resulü adalet yapmazsa, kim yapar? Sonra şöyle buyurdu. Allah, Musa aleyhisselama rahmet etsin. O bundan daha ağır sözlerle eziyete uğradı da sabretti, buyurdu. Ben de kendi kendime, vallahi bundan sonra ona hiçbir haberi iletmeyeceğim, dedim. Hadis 43. Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, iyiliğini istediği kulun cezasını dünyada verir. Fenalığını istediği kulun cezasını da kıyamet günü günahını yüklenip gelsin diye dünyada vermez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamla buyurdu ki, mükafatın büyüklüğü, bela ve musibetin büyüklüğüne göredir. Allah, sevdiği topluluğu belaya uğratır. Kim başına gelen bela ve musibetlere razı olursa, Allah ondan hoşnut olur. Bir kimse, başına gelen bela ve musibetleri öfke ile karşılarsa, o da Allah'ın gazabına uğrar. Hadis 44. Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ebu Talha'nın oğlu hastaydı. Ebu Talha dışarıya çıkınca çocuk vefat etti. Eve döndüğünde, oğlum nasıl oldu diye sordu. Çocuğun annesi Ümmü Süleym, o şimdi rahata kavuştu dedi. Akşam yemeğini hazırlayıp getirdi. Ebu Talha, yemeğini yedikten sonra, hanımıyla yatıp ilişkide bulundu. Daha sonra hanımı, çocuğu defnediniz, dedi. Ebu Talha, sabahleyin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti ve olup biteni anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, bu gece ilişkide bulundunuz mu? Diye sordu. Ebu Talha, evet dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah'ım, doğacak bu çocuğu ikisine de mübarek kıl, diye dua etti. Zamanı gelince, Ümmü Süleym bir erkek çocuk doğurdu. Ebu Talha bana, çocuğu al, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götür, dedi. Ve onunla biraz hurma gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çocuğun yanında bir şey var mı, dedi. Annesi de, evet, birkaç hurma var, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hurmaları ağzına alıp çiğnedi, sonra çıkarıp çocuğun ağzına koydu. Ve damağını hafifçe ovdu ve Abdullah ismini verdi. Buhari'nin değişik bir rivayetine göre Süfyan İbni Uyeyne şöyle diyor. Ensardan bir adam bu çiftleşmeden doğmuş olan Abdullah'ın 9 çocuğunu gördüm. Hepsi Kur'an okuyorlardı dedi. Müslim'in rivayetinde ise Ebu Talha'nın Ümmü Süleym'den olma bir oğlu vefat etti. Ümmü Süleym, ev halkına, Ebu Talha'ya oğlunun öldüğünü siz haber vermeyin, ben söyleyeyim, dedi. Sonra Ebu Talha eve geldi. Ümmü Süleym, akşam yemeğini getirdi. Ebu Talha yemeğini yedi ve içti. Yemekten sonra Ümmü Süleym, Ebu Talha'ya, daha öncekinden daha güzel şekilde süslendi. O da hanımıyla yatıp ilişkide bulundu. Ümmü Süleym kocasının karnını doyurup cinsel yönden de onu tatmin ettikten sonra, "Ey Ebu Talha, bir toplum, bir aileye bir emanet verse, sonra da o emanetleri isteseler, ev halkının onu vermemeye hakkı olur mu?" Ebu Talha, "Hayır, vermemezlik edemezler," dedi. Bunun üzerine Ümmü Süleym dedi ki, "O halde oğlunu geri alınmış bir emanet bilerek Allah'tan sevap bekle," dedi. Ebu Talha kızarak şöyle dedi: "Cünüp olup kirleninceye kadar beni oyaladın. Sonra da oğlumun ölüm haberini bildirdin," dedi. Hemen kalkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi ve olup bitenleri anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah gecenizi hayırlı ve bereketli kılsın," dedi. Ümmü Süleym hamile kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeyken Ümmü Süleym de kocasıyla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüğünde geceliğin Medine'ye girmezdi. Ordu Medine'ye yaklaştığında Ümmü Süleym'i doğum sancısı tuttu. Ebu Talha hanımıyla meşgul olmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yoluna devam etti. Enes anlatıyor. Ebu Talha şöyle dedi: "Rabbim, biliyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Medine'den çıkıp yine onunla beraber Medine'ye girmekten hoşlanırım. Fakat bu sefer şu sebepten dolayı geri kaldım," dedi. Bu esnada kadın kocasına, "Eskisi kadar sancım yok. Yürüyelim," dedi. Enes der ki, "Biz de yürüdük." Medine'ye vardıklarında kadını yeniden sancı tuttu ve bir oğlan çocuğu doğurdu. Annem bana, "Ey Enes, çocuğu sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürünceye kadar onu hiç kimse emzirmesin," dedi. Enes sabah olunca çocuğu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdüm," dedi ve hadisin tamamını anlattı. Hadis 45. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Güçlü kimse insanları güreşte yenen kimse değil, öfkelendiği zaman kendine hakim olan kimsedir." Hadis 46. Süleyman İbni Surat, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: "Günün birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. İki kişi birbirine sövüp duruyordu. Bunlardan birinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve şah damarları şişmişti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti: Ben bir söz biliyorum. Eğer bu kişi rahmetten kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım derse, üzerindeki bu kızgınlık hali geçer." Bunun üzerine ashab bu adama, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeytandan Allah'a sığınsın buyurdu," dediler. Hadis 47. Muaz İbni Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Gereğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenen kimseyi Allah kıyamet günü herkesin gözü önünde çağırır, huriler arasında dilediğini seçmekte serbest bırakır." Hadis 48. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, bana öğüt ver, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, kızma, buyurdu. Adam isteğini birkaç sefer tekrarladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her defasında kızma buyurdu. Hadis 49. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erkek olsun, kadın olsun, her mümin kimsenin kendisine, çocuğuna ve malına devamlı olarak bela ve musibet iner. Kişi bütün bunlara sabredip tahammül gösterirse günahsız olarak Allah'a kavuşur. Hadis 50. Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle dedi. Uyeyne İbni Hısn Medine'ye geldi. Yeğeni Hur İbni Kays'a misafir oldu. Hur, Hazreti Ömer'in yakın dostlarındandı. Zaten genç olsun, yaşlı olsun, kurra ehli, Kur'an'a her yönüyle vakıf olan alimler, Hazreti Ömer'in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple Uyeyne, yeğeni Hur İbni Kays'a, yeğenim, senin devlet başkanı yanında önemli bir yerin vardır. Beni kendisiyle görüştür, dedi. Hur da Hazreti Ömer'den izin aldı. Uyeyne Hazreti Ömer'in yanına girince, ey Hattab oğlu, Allah'a yemin ederim ki bize fazla bir şey vermiyor ve aramızda adaletle hükmetmiyorsun, dedi. Hazreti Ömer hiddetlenip Uyeyne'ye ceza vermek istedi. Bunun üzerine Hur, ey müminlerin emiri, Allah peygamberine affetmeyi seç, iyiliği emret, cahilleri cezalandırmaktan yüz çevir. 7. Araf 199 buyurdu. Benim amcam da cahillerdendir, dedi. Allah'a yemin ederim ki, Hur bu ayeti okuyunca, Ömer, Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Ömer, Allah'ın ayetlerini görünce, daha ileri gitmez, dikkatli davranır ve dururdu. Hadis 51. Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz benden sonra, adam kayırmalar ve hoşunuza gitmeyen bazı şeyler meydana gelecektir, buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, o zaman nasıl davranmamızı tavsiye edersin, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, üzerinizdeki hakkı, görevi yerine getirir, kendi haklarınızın yerine getirilmesini Allah'tan dilersiniz, buyurdu. Hadis 52. Ebu Yahya, Useyd İbni Hudayr'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Ensardan biri, ey Allah'ın Resulü, falan kimseyi, zekat memuru veya bir beldeye vali tayin ettiğiniz gibi, beni de tayin etmez misiniz? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, şüphesiz sizler, benden sonra, dünya işlerinizde, başkalarının size tercih edildiği adam kayırma olaylarıyla karşılaşacaksınız. Bunlara sabredin ki, havuz başında benimle buluşasınız, buyurdu. Hadis 53. Ebu İbrahim, Abdullah İbni Ebu Evfa'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, düşmanla karşılaştığı savaş günlerinden birinde, güneş tepe noktasından batıya meyledinceye kadar bekledi. Sonra kalktı ve, "Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Allah'tan afiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz. Ve biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır." buyurdu. Ve şöyle devam etti. "Ey kitabı indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren, İslam'a karşı olan düşman ordularını darmadağın eden Allah'ım, şu düşmanları perişan eyle ve onlara karşı bize yardım et."